Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Lokman suresinin 14. ayeti itibariyle bugün tefsir dersimize başlamış olacağız inşallah. Yüce Rabbimiz okuduğumuz ayetleri doğru anlamayı ve anlamayı nasip ettiği ayetleri şahsımızda ve toplumumuzda hayat haline getirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Önce bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bivalideyh. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.
Aziz dostlar, değerli kardeşlerim, Lokman suresinin 14. ayetinden 19. ayetine kadar kıraat etmiş olduk. Lokman suresinin bu bölümünde Yüce Rabbimiz Lokman aleyhisselama hikmet verdiğinden bahsetmişti. Ve onun da evladına nasihatlerine başlamıştı. Bir önceki dersimizde oğluna ilk nasihatinin evladım Allah'a ortak koşma. Ona uluhiyette bir başka mabut, bir başka ibadet edilecek tanrı tanıma. Çünkü zulüm, şirk büyük bir zulümdür demişti. Rabbimiz de bunu bize nakletmişti. Şimdi konuyla ilgili iki ayet. Bu ayetin bir istidradi anlamda adeta parantez içi cümlesi olarak bir başka hususa dikkat çekiyor ama konu yine aynı esasen. Anne baba evlat ilişkisi içerisinde son derece itaat merkezli bir ilişki olması gerekirken burada bile şirk söz konusu olacaksa anne babaya itaat edilmemesi istenir. Bu ayetlerin burada gelmesinin sebebi hikmeti Allahu alem budur. Şöyle başlıyor bu izah, bu açıklama ayetleri. Ve vassayna l-insane bivalideyi. Biz insana ana babasını tavsiye ettik. Yani ana babası hakkında öğütler verdik. Onun dikkat etmesi gerektiği noktasında çok şeyler söyledik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Anne babaya ihsan üzere davranılmasını, söz söylerken çok seçici davranmayı, hassas davranmayı, kerim sözler söylemeyi Rabbimiz emretti. Üf dememeyi, onları incitecek söz söylememeyi emretti. Yani anne baba hakkında ne kadar yapılması gereken tavsiye varsa biz yaptık diyor Cenab-ı Hak. Yaptık. Hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi güç kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Her geçen gün hamilelik süreci gittikçe anneden güç emmektedir. Anne zayıf düşmektedir. Zorluk çekmektedir. Anneye yönelik insanın birçok bu yönüyle sorumlulukları elbette olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kime iyilik yapayım ya Resulallah diye soran birine annene der. Sonra annene buyurur. Sonra annene der. Dördüncüyü sorunca da babana der Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gerçekten annelik şerefli bir konum. Tabii anne anne ise muhabbetiyle, merhametiyle, ilgisiyle yavrusu üzerinde titreyen varlıktır anne. Onun için anneler bir ömür ayaklarının altı öpülecek insanlardır. Cenab-ı Hak annesi hayatta olanlara böylesi hizmetler nasip etsin. Annesi vefat edenlere de annelerine rahmet eylesin. Baba da elbette ailenin yükünü taşıyan aile büyüğüdür. Evladının üzerinde onun da hakları vardır. Babayla evlat ilişkisi de çok derin bir ilişkidir. Tabii burada da baba babaysa, babalık yapmayı biliyorsa, cömertliğiyle, merhametiyle, aile efradını koruyup kollamasıyla babalık yapıyorsa o da son derece önemli. Fakat bu ayette Yüce Rabbimiz özellikle anneye dikkat çekiyor. Annesi onu diyor, zorluklarla, nice zorluklarla taşıdı. O taşırken nice zayıflıklar, çaresizlikler yaşadı. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Çocuğun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Yani anne ile arasındaki süt bağının kesilmesi 2 yıllık bir süreç içindedir. 2 yıla kadar emzirilebilir. Anne baba kendi arasında bunu anlaşabilir. Efendim, 2 yıl olmadan da çocuğun durumuna göre sütten kesilebilir. Bu ayette buna işaret vardır diyor fesirlerimiz. Ve fisaluhu fi ameyn. Çocuğun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. Enişkürli velivalideyk. Biz insana tavsiyede bulunduk. Buyurduktan sonra adeta tavsiyenin bir bölümüne efendim işaret edilir. Ve bu kadar seni zorluklarla taşıyan, sana süt emziren o annene ve elbette bu imkanların oluşmasına sebep olan babana iyi davran anlamında nice nice tavsiyelerde bulunduk ve şunu da söyledik. Enüşkürli ve livalideyik. Bana ve ana babana karşı şükran duyguları içinde ol. Teşekkür duyguları içinde ol. Allah'a şükret, seni var etti. Allah'a şükret, sana böyle koruyucu bir melek gibi bir anne verdi. Sana Allah baba verdi. Öyleyse buyuruyor Cenab-ı Hak, bana şükret. Eni şükürli ve li valideyk. Aradaki bağlantı çok güçlü. Hem bana şükret, hem ana babana şükret. Teşekkür et. Sağ ol anacığım, babacığım de. Allah sizi benim için adeta hizmetçi kıldı. Size şükran borçluyum de. İleyyel masir. Dönüşünüz ancak bana olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ifadeyi, bana ve ana babana şükret ifadesini bazı müfessirler ayetin başıyla efendim doğrudan bir hani cümle irtibatı içerisinde değil, bir yeni bir cümle olarak da görürler. Madem ki böyledir, o zaman da mana şöyledir. Madem ki annen seni zorluklarla taşımıştır ve süt çağında yine onların kucağında olmuşsundur. Madem ki böyledir, öyleyse bana şükret. Anne babana da teşekkür et. Sonunda dönüş banadır. Yani senin de dönüşün, anne babanın da dönüşü banadır. Eğer şükrederseniz, nimetimi size artıracağımı vaat etmiştim. Ama nankörlük ederseniz, azabımın çetin olacağını da bildirmiştim. Öyleyse ilişkilerinizde şükür ilişkisinde bana döneceğinizi unutmayın buyuruyor adeta Rabbimiz. Benim yanıma, benim huzuruma, katıma geleceğinizi asla unutmayın. O şükür duyguları içerisinde gelmeye gayret edin diyor adeta Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Şimdi bu kadar önce Yüce Rabbimiz anne babaya teşekkür edilmesi gerektiği, ona karşı böyle şükran duygularıyla dolu olmak gerektiğini hatırlattıktan sonra bir istisna yapıyor şimdi. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا. Eğer anne baban seni ilahlığına dair bilgin olmayan şeyleri bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Evet, anne babana karşı hep şükran duyguları içerisinde ol. Onlar çağırınca hemen icabet et. Hizmetlerine koştur. Ne dedilerse onu yap. Ancak bir konuda hariç. O nedir? Eğer bana bir konuda ortak koşmanı istiyorlarsa, işte Allah'tan başka şu varlığa da tap, şu varlığı da ilah kabul et gibi bir zorlamada bulunacak olurlarsa, yani tevhide aykırı bir telkinleri olacaksa, onlara boyun eğme, itaat etme. Evet, kendilerine ağır da söyleme ama itaat etme. Onların dediğini tutma buyuruyor. Ve sahibhuma fid dünya ma'rufa. Evet, onlara itaat etme ama dünyada iken onlara güzel bir şekilde eşlik et. Onlara sahip çık yine. Onları koru kolla. Onlara iyi davran. Ve sahibhuma fid dünya ma'rufa. Bakınız, Rahman ve Rahim olan Mevlamızın kullarına merhameti, şefkati. Yani onları terk et kendi hallerine demiyor. Madem ki beni tanımıyorlar, madem ki bana ortak koşmanı istiyorlar, öyleyse onları bırak kendi hallerine. Ne halleri varsa görsünler buyurmuyor da, yine de o kullarına da sahip çıkıyor. Yani kullarına şirki emreden kişiye sahip çıkılmasını istiyor. Ama bu kişi anne baba olunca tabii. Niye? Çünkü o evladın varlık sahnesine çıkmasında onlar vasıta oldular. İki, o evladın böyle büyümesinde, delikanlı hale gelmesinde onlar emek sarf ettiler. Sen mümin bir evlatsın. Fakat senin bu kıvama gelmende onların katkıları oldu. Evet, onların Allah'a ortak koşmanı istedikleri emirlerine uyma. Fakat yaşadıkları müddetçe de, dünya hayatında onların var olduğu sürece de onlardan kopma yine diyor Cenab-ı Hak. Ve sahibhuma, onların adeta yanı başında olmaya devam et. Maruf bir şekilde yalnız. Yani örfün gerektirdiği, bir evladın babasına, annesine yapması gereken yardımlar neyse onların hepsini yerine getirmeye çalış. Onları tesahüp et, sahiplen. Babam da yine, annem de yine. Belki onların şirk koşmaması adına böyle kötülükler emretmemeleri konusunda kendilerini uyar tatlı tatlı. Bu ne kadar gerçekten Yüce Rabbimizin kullarını kendi hallerine bırakmaması, birbirine bağlaması nasıl bir şeydir? Yani bugün bazı insanlar çıkıyor hizmet adına bazen. Evladı ana babadan koparıyor. Aileden koparıyor. Hayır. Hiçbir noktada evladı anne babadan koparmamalı. Bakınız anne baba müşrik bile olsa o evladı anne babadan tümüyle koparmamalı. Sadece o şirk unsurları, o günah noktalarında tamam araya mesafe koymasını, itaat etmemesini istemeli. Ama yine de annene babana dikkat et. Onlar yardıma muhtaçlarsa yardım et. Sen onların evladısın. Onlara karşı şükran duyguları içinde ol diye böyle bir telkinde bulunulmalı. Sen bırak anne babanı, işte gel bak burada hizmet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi kendisinden cihat için izin istediğinde anne babasını soruyor. Ya Resulallah diyor, onların evet bakıma ihtiyacı var. Deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen bizimle cihada gelme. Sen diyor onların hizmetinde bulun. Bakınız vatan korunacak, can korunacak. Dini İslam'ın efendim izzeti korunacak. Ve bu uğurda fedai can edilmesi gerekecek. Ama anne babanın hizmete ihtiyacı varsa Resul-i Zişan sen diyor şimdi bizimle gelme. Anne babanın hizmetine bak. İşte İslam budur. İnsanı bütün yönleriyle, duygularıyla efendim bir bütün halinde değerlendirerek ona göre bir davranış modeli ortaya koyan bir dindir. Rabbimize hamdolsun böyle bir dinle bizi buluşturdu. Böyle bir imanla bizi buluşturdu. Şöyle bir hadise anlatılır. Tarih kitaplarımızda, tefsir kitaplarımızda. Ashab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas. Annesine karşı son derece itaatkar bir evlattı. Bu mübarek sahabi İslam'la şereflendiği zaman Müslüman olunca annesi diyor ki bak Sa'd sen benden izinsiz nasıl yaparsın bunu? Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan, terk etmezsen, atalarının dinine dönmezsen yemin olsun ki ben bir lokma bile yemem, içmem, sonunda da ölür giderim. Sen de benim yüzümden işte bu kişi anasının katilidir diye kötü bir isimle çağrılırsın demişti. O da yapma anneciğim ben bu dini hiçbir şey için terk edemem deyince anası da iki gün iki gece yememiş kuvvetten düşmüştü. Bunu gören Sa'd radıyallahu anh bak anacığım vallahi 100 canın olsa da hepsi birer birer çıksa ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. Bilesin. Artık dilersen ye, dilersen yeme dedi. Çaresiz kalan Sa'd'ın annesi yemeye başladı. Bu sebeple bu ayet-i kerimeler nazil oldu. Evet, yani Sa'd'ın bu duruşu aslında ilahi vahiy tarafından teyit ediliyor. Tamam Sa'd doğru yaptın itaat etmemekte. Fakat şuna da dikkat et. Yine anne babana sahip çık demiş oluyor Rabbimiz. Anne babana sahip çık. İslam tarihinde nice nice güzel örnekler var. Anne evlat ilişkisinde. Menakıbnamelerde anlatılır. Sultanul Arifin diye bilinen Beyazid-i Bestami Hazretleri, esas ismi Tayfur'dur. Annesine güzel hizmet eden bir delikanlıdır. Anne babası istirahate geçmeden kendi istirahate geçmez. Öyle bir delikanlıdır. Bir gün annesi, evladım Tayfur, bir su getirir misin der. Tayfur suyu getirir. Fakat gelinceye kadar annesi uykuya dalmıştır. Uyandırmak da istemez. Ama her an uyanabilir diye de başında bekler. Aradan bir müddet geçmiştir, artık ne kadar geçtiği bilinmiyor. Anne gözünü açınca bakar ki evladı yanı başında elindeki sürahiyle, bardakla bekliyor. Evladım der, sen ne zamandan beri bekliyorsun? Anneciğim işte su istemişsiniz. O zamandan beri deyince, Arifler Sultanı olasın evlat der. Hakikaten rivayete göre işte Bayezid Bestami Hazretleri de hemen hemen herkesin bildiği, tanıdığı bir arif olur. Ve tarihte ona Sultanul Arifin derler. Arifler Sultanı. Şah-ı Nakşibend ile ilgili de böyle bir anne ilişkisi anlatılır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri vasiyetinde der ki, bizim kabrimizi ziyarete gelenler önce annemin kabrini ziyarete gelsinler. Bugün de gerçekten Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kabrini ziyarete gidenler onun bu vasiyetine uyarak önce annesinin kabrini ziyaret ediyorlar. Abdurrahman Camii rahmetullahi aleyh de anneye hürmet ve sevgiyle alakalı olarak, ben annemi nasıl sevmem ki? O beni bir müddet cisminde, karnında, uzun bir zaman kucağında, ölünceye kadar da kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Ona hürmetsizlik göstermekten daha kötü bir şey bilmiyorum der. Yüce Rabbimiz yaşayan anne ve babalarımıza sıhhat ve afiyetler lütfeylesin. Vefat edenlere de rahmet eylesin. 15. ayet devam ediyor. Bakınız ya, Yüce Rabbimiz Lokman Hakim'in oğluna, oğlum bak Allah'a ortak koşma, şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür dedikten sonra burada bir ara ayetler olarak bu noktaya değindi. Anne baban istese bile Allah'a şirk koşma denilmiş oluyor bu ayetlerle. 15. ayetin devamı şu şekilde. وَتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bütün gönlüyle bana yönelenin yoluna uy. Çok vurucu bir cümle. Senin tabi olacağın, izini süreceğin kişi gönlüyle, bütün varlığıyla bana teslim olan birisi olsun. İnabe, gönlünü Rabbine bağlayan adam ve gönlen Rabbinden kopmayan kişi demektir. Kalben Allah'tan kopmayan, her işte onu gözeten, onun rızasını arayan bir kalp. Bir pusula düşünün. Pusuladan da öte belki bir radar demek lazım. Bir radar düşünün. Sürekli tarayacak. Öyle. Hani döne döne tarıyor ya. Göğü tarayan radarlar var. Bir cisim görünce hemen bildiriyor. Müminin gönlü de her yerde Allah'ı arar. Onun rızasının nerede olduğunu sürekli tarassut eder. Böyle radar gibi uyanık olursa, işte Rabbimiz buyuruyor ki, böylesi bir hali olan kimsenin yoluna uy. Bunun izinden git. Bununla beraber git. Onun yaptıklarını yap. Değerli dostlar, burada büyük sırlar var hakikaten. Kimin yolundan gidelim? Çok bilenin yolundan mı gidelim? Gönlünü Rabbine verenin yolundan mı gidelim? Rabbimiz, gönlünü bana bağlayanın yolundan git. Bilene sor. Öğren. Tamam. Bak, bilene sor. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ te'alemûn. Bilmiyorsanız bilenlerden sorun. Bilmediğimiz konuları bilenlere soracağız. Fakat kimin izinden gideceğiz? Kimin yolunu tutacağız? Gönlünü Rabbine bağlayanın yolunu tutacağız. Sen kendin zaten her an gönlün böyle Rabbine bağlıysa, Zaten sen sırat-ı müstakim üzere yürütülürsün. Ayet-i kerimede ve men ya'tasim billah fakat hudiye ila sırat-ı müstakim. Kim Allah'a sarılırsa sırat-ı müstakime hidayet edilir. Yani dost doğru yol ona gösterilir. Dost doğru yolda o yürütülür demek. Zaten böyle bir gönle sahipsen mübarek olsun. Ama böyle bir gönle sahip değilsen o zaman böyle bir gönle sahip olanın dediğini yap. Yaptığını yap. Yürüdüğü yoldan yürü. Bu sebepledir ki nice alim insan bazen ümmi bir insanın tavsiyelerine kulak vermiş. Onun yaptığını yapmaya çalışmış. Ona göre bir hayat planı kurmaya çalışmıştır. Nice insan, nice tarihte alimler var. İşte burada Rabbimiz böyle bir sırra dikkat çekiyor. وَتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Çünkü bir başka ayette وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ buyuruyordu. Allah böyle inabe sahibi yani gönlünü Rabbine verene hep hidayet eder. Allah hidayet etti mi bir kuluna o kul yolda kalmaz. Yolunu şaşırmaz da. İşte bunlar adeta efendim Rabbe doğru kilitlenmiş rotası düzgün insanlar. O rotayı düzgün tutan da Allah'a bağlılıkları. Madem ki rotaları düzgündür, kılavuz olabilirler, rehber olabilirler. Adamın çok bilgisi var ama Rabbi ile alakası sıfır. Ya da çok gaflet perdeleri içerisinde şaşkın şaşkın duruyor. Ama ne bileyim dünyayı devirmiş öyle diyelim. Kitapları yutmuş diyoruz ya. Ona bilmediğini sor. Fakat onun yolundan gitme. Bir insana Allah hem ilim verir, hem irfan verir, hem de böyle bir gönül verirse, nurun ala nurun ala nur, nur üstüne, nur üstüne nurdur. Ne kadar güzel. Fakat bilgi ve hal ikisi ayrı ayrıysa, sen hali düzgün olan, hali Allah'la beraber bir gönlün eşlik ettiği kimsenin yoluna uy. Thumma ileyye merci'ukum fe unebbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sonra dönüşünüz bana olacak diyor Cenab-ı Hak. Ve ben de yapıp ettiğiniz her şeyi size bir bir haber vereceğim. Onun için titiz davranın. Anne babanızla ilişkilerinizde hassas ölçüler içerisinde olun. Onların her dediğini yapın ama Allah'a isyanı emrediyorlarsa, Allah'a şirk koşmayı istiyorlarsa sizden, bu konuda baskı bile yapsalar asla boyun eğmeyin. İşte ölçüler bunlar. Rabbin ölçüleri. Şimdi bu iki ayetten sonra Rabbimiz tekrar Lokman Hakim'in oğluna nasihatlerini zikretmeye devam ediyor. 16. ayet. Ya büneyye. İnneha inteku mithkale habbetin min hardelin. Fetekun fi sahratin. Ev fi semavati. Ev fi l-ardı. Ye'ti biha Allah. İnnallâhe latifun habir. Evladım. Yaptığın iyilik olsun, kötülük olsun. Hardal tanesi ağırlığında bile olsa. Sen. İşte zerre miktar. Bir şey yapsan, bir şey olsan, bu yaptığın şey o sert bir kayanın içinde saklı olsa, diyelim ki sen bunu yaptın, yaptıktan sonra ya da yaptığın anda böyle adeta her tarafı beton duvarlarla çevrilmiş, bir kaya haline dönüşmüş, çelikten zırhların içine girmişsin, orada yapmışsın. İster böyle bir yerde yap diyor, İster kayanın içinde yap. اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ Ya da göklerin derinliklerinde yap. İster Mars'a git yap. İster Venüs'e git, ister Jüpiter'e. Ya da bilmediğimiz bir başka yere. O göklerin engin derinliklerinde bir yerde olsun. Ev fil ardı ya da yerin derinliklerinde olsun. Herhangi bir yerinde olsun. Ye'ti bihallah. Allah o yaptığını ortaya çıkarır. Alır getirir. İnne Allahe latifun habir. Allah latiftir, habirdir. Allah yani her şeyi bütün incelikleriyle bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Öyleyse bakınız, evlada verilen tavsiyeler bunlar. Sanki bir ihsan duygusu telkin ediyor Lokman Hakim. Yani Allah'ı görüyormuşçasına bir kul ol. Sen onu görmüyorsan da onun seni her an gördüğünü, bildiğini unutma dercesine böyle bir murakabe şuuru yüklüyor evladına. Evet, insan bir evladına yapabileceği en güzel tavsiyelerden biri onun vicdanını işte böylesi bir duyguyla doldurmak ya da uyarmak diyelim. Böyle bir vicdan sahibi olmasına vesile olmak. Evet evladım, ne yaparsan yap, mutlaka karşına çıkacak bir gün. Çünkü Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezsin. Öyleyse her yerde, her an Allah'ı murakabe ederek bir hayat sürmenin yolunu bul. İşte baba evlat arasındaki ilişkide verilmesi gereken en önemli terbiye. Devam ediyor. Ya büneyye, akimis salate. Yavrucuğum diyor, namazını düzgün kıl. Dürüstçe kıl. Namazı ikame et. Ve'mur bil marufi ve enha anil münker. İyi olan şeyleri emret. Kötülüklerinden de alıkoy. Vasbir ala ma asabek. Başına gelene de sabret. Başına bir takım bu emri bil maruf ve nehy anil münker yaptığın için, yani iyilikleri emrettiğin, kötülüklerden yasakladığın için bir takım eziyetlere de katlanmış olabilirsin. Ya da eziyetlere muhatap olmuş olabilirsin. Burada da sabırlı ol. Hemen sızlanma, vazgeçme. Yani namazda da sabırlı ol. Efendim, iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek. Hem kendin kaçın kötülükten, iyilikleri yap, yaptırmaya çalış. Kötülüklerden kaç, kaçınmaya çalış. Ve başına gelecek nerede sabırlı ol. Yani şöyle söyleyelim. Allah'ın emrettiği hususlar var. Bu emrettiği hususları yapma adına sabırlı ol. Allah'ın yasakladığı hususlar var. O yasakları çiğnememe adına sabırlı ol. Bir de bu emir ve nehi yerine getirirken, özellikle insanlara tebliğ ve irşat yaparken bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsin. Burada da sabırlı ol. Allah Celle Celaluhu seni imtihan maksadıyla bazen maldan, bazen candan, bazen ürünlerden efendim seni imtihan eder. Bir takım bela ve musibetler sana isabet eder. Burada da sabırlı ol. Ayetin bu kısmı bütün bunların hepsine işaret ediyor. İnne zâlike min azmil umur. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren mühim işlerdir. Ya da azmedilmeye değer işlerdir bunlar. Yani bu noktada dişini sıkmaya değer. Namaz için efendim her türlü zorluğa katlanarak namazı ikame etmeye değer. Bir marufu, bir güzelliği ortaya koymak, insanları buna yönlendirme adına, bir kötülükten onları alıkoymak, toplumu fesattan koruma adına, efendim başına ne gelirse gelsin, bunlara sabretmeye değer işler bunlar. Bunlar büyük ve son derece önemli konulardır diyor Cenab-ı Hak. Ve bu noktada işi kenarından tutma demek aslında. Az azim, bir şeyi istemek ayrı, yapma niyetiyle istemek, tamam biz buna niyet diyelim. Ama azim adeta dört elle sarılarak yapman gereken hususlardır demek. Yani sadece içinden geçirmek değil, teşebbüste bulunmak, bunları yerine getirme adına bütün engelleri aşarak bu hedefleri gerçekleştirmek demek. Böyle bir iradeye, böyle bir teşebbüse, böyle bir sa'yu gayrete, cehde değer demektir bu ayet. Lokman Hakim evladına bakınız ne güzel çerçeveler veriyor. Bu bir hikaye gibi anlatılıyor ama kısa olarak aslında bütün babalara evlatlarına yönelik neler yapması gerektiğine dair de bir yol gösteriyor. Baba hikmetli davranacak. Ona şefkatle muamelede bulunacak. Bakınız ya Büneyye, bak Hasan, bak Hüseyin tarzında değil. Ey yavrucuğum, bunun içinde hem saygı var, hem muhabbet var, hem merhamet var şu ifadede. Tatlı tatlı baba evlat konuşmalı. Babada hikmet, evlatta da hakikaten Rabbimizin istediği tarzda babaya karşı bir saygı ve ihsan duygusu olursa bu tadından yenmez tabii bu ilişki. Fakat bu ilişkiyi kurabilmek için elbette hassas davranmak lazım. Neyi ne zaman söyleyeceksiniz, nasıl söyleyeceksiniz, hangi cümlelerle söyleyeceksiniz bunlar önemli. Annesinin yanında da olsa, kardeşlerinin yanında da olsa evladınıza yaptığınız tavsiyeler, onlardan herhangi birine yaptığınız tavsiyeler ters tepebilir. Ama baba oğul adeta bir özel sahne, özel sofra, özel mekan, özel gün, her neyse elini omuzunu atarak, yaşı küçükse kucağına alarak, belki gözünün içine bakarak, muhabbetini hissettirerek, onu çok yönlü duygusal anlamda da kuşatarak söz söylerseniz, o iklimde işte o söz dal budak salar, içine işler. Rabbimiz babalara hepimize hikmet versin, evlatlarımıza da anlayış lütfeylesin. Kız evladımız olsun, erkek evladımız olsun. Onlarla ilişkilerimizi ahsen kıvamda, en güzel kıvamda yapabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Burada da tabii son derece arayıcı olmak lazım. Kırmama adına titremek lazım. Bazı babalar, anneler başkalarının çocuklarına karşı son derece şefkatli, muhabbetli davranıyorlar. Ama kendi evlatlarına karşı hırçınlaşabiliyorlar. Öğretmen oluyor diyelim bir anne. Okuldaki yavrulara karşı son derece başarılı. Ama evine gelince çatık kaş. Efendim. Evine gelince tehditler savuruyor. Veya baba. Dikkat etmeli. Biz evlatlarımızın Rabbi değiliz. Biz evlatlarımızın maliki ve sahibi değiliz. Biz evlatlarımızın anne ve babasıyız. Onların Rabbi de Allah. Onların sahibi ve maliki de Allah. Eğitim nitelikli dokunuşlardır. Yani sözle dokunuş, halle dokunuş, davranışla dokunuşlardır. Ama böyle incitici dokunuşlar değil. İncitici dokunuşlar değil. Hafif hafif dokunuşlardır. Eğitim çocuğu önden çekmek değil. Arkadan itmek de değil. Eğitim bir adım önde, adeta bir adım önde yan yana yürümektir. Onun içinde saygı olmalıdır. Onun içinde muhabbet olmalıdır. Onun içinde merhamet olmalıdır. Onun içinde cömertlik olmalıdır. Kullanılan kelimeler, pırlanta kelimeler, davranışlar da zarafet ve letafet hissettirmelidir. Devam ediyor Lokman Hakim tavsiyelerine. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Yavrucuğum, küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, kendini beğenip çokça övünen kimselerin hiçbirini sevmez. Bak, insanlara diyor, üstten bakma. Onlardan yüz çevirme. Onları küçük görerek yüz çevirme. Yeryüzünde de böyle kibirli kibirli yürüme. Böbürlenerek yürüme. Tevazuyla yürü. Çünkü Allah kendini çokça öven, beğenen, kibirli hiç kimseyi sevmez. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ İnne enkara l-esvat la savtul hamir. Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol. Konuşurken de sesini pek yükseltme. Unutma ki seslerin en beğenilmeyeni eşeklerin sesidir. Bak, Lokman Hakim'in evladına tavsiyeleri. Adeta namaz ibadeti gibi, bakınız bunlara da tavsiye ediyor. Ne kadar önemli. Kibir aslında Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği bir vasıf. Şeytanı huzurdan çıkaran, Allah'ın lanetine uğratan şey kibridir. Onun için kim de kibirden ne kadar varsa o kadar şeytanlık vardır. Kibir insanı Allah'tan uzaklaştıran en kötü vasıfların başında gelir. Aslında küçük insanların kendini büyük gösterme faaliyetidir kibir. Zaten olgun, kamil insan itibarlıdır. Onun kendini büyük göstermesine ihtiyacı yoktur. Ama boş insanlar, aslında değersiz insanlar, kendilerini çok değerli gösterme adına bir takım yapmacık hareketlere girişirler ki bunun adı kibirdir işte. Kibir bazen malla olur, bazen ilimle olur, bazen makamla olur, bazen güzellikle olur. Olur, olur, olur. Kibrin birçok efendim adeta sebebi var. İnsan eğer malını, ilmini, mülkünü, neyse güzelliğini kendinden bilirse kibirlenir. Ama Cenab-ı Hak'tan bilirse, bunlar bende emanet, Rabbimiz imtihan ediyor. Şükreden bir kul mu olacağım yoksa nankörlerden mi olacağım diye bakarsanız, o zaman kibirlenemezsiniz. İşte bir veznedar kendinin zenginliğini söyleyebilir mi? Mal müessesenin malı. O orada sadece veznedar. İşte zengin kendini veznedar görürse, ilim ehli bu ilmi Allah'ın kendisine emanet olarak ikram ettiğini bilirse, makam sahibi kendisine geçici bir süre böyle bir imkan tanındığını Allah tarafından bilirse, bu insan kibir sahibi olabilir mi? Olamaz. Ama gaflet işte bu işin hakikatinden uzak olmaktan kaynaklanır. Cenab-ı Hak dikkat edin, yürüyüşe de çok dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu var. Yürüyüşe dikkat çekiyor. Ve yeryüzünde ağırbaşlı, vakur, tevazu üzere yürümeyi son derece önemli görüyor. Hatta seçkin kulların en önemli vasıflarından birisi olarak sayıyor Cenab-ı Hak. Demek ki insan yürüyüşüne dikkat etmeli. Gerçekten. Nasıl yürüyor? Yürüyüş insanın şahsiyetini ele veriyor. Bir insanın yürüyüşünde belki okuyabilsek birçok vasıflarını ortaya çıkarabiliriz. Böyle süklüm püklüm yürümek, hayır o da istenmiyor. Böyle ne bileyim, adeta aciz, ne bileyim, işte güya tevazu gösterisiyle. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Hatta Hazreti Ömer bir adamın başı önünde omuzları düşmüş, süklüm püklüm yürüdüğünü görünce ona şöyle söylüyor. Kaldır başını öyle yürü. İslam acizlik değildir. Aciz ve hasta gibi yürüyen bir başkasını görünce de ona da şöyle diyor. Ey sefil, dinimizi lekeleme diyor. Yani Allah'ın sana verdiği izzeti de koru. Yani böyle yılan gibi kıvrılma. İşte onun için yürüyüşünde ölçülü ol. Vaksıt fi meşyik. Orta bir yürüyüşün olsun. Dengeli ol diyor Cenab-ı Hak. Olduğun gibi görün. Yapmacık olmasın. Böyle sağa sola bakarak, sataşarak yürüme. Sataşan olursa bile selam de geç. Ve izâ merru billâvi merru kirâme. Onlar böyle boş işlerle uğraştıkları zaman efendice geçip giderler diyor Cenab-ı Hak. Cahiller kendilerine sataştıkları zaman selam der geçerler. Bakınız bunlar önemli bir şey. Her havlayana cevap vermeye çalışmamak lazım. Hayat yürüyüş önemli bir şey. Konuşurken de sesini yükseltme diyor Cenab-ı Hak. Bağırarak konuşma. Evet yeri gelir toplum zorunda yüksek sesle konuşman gerekebilir. Ama normal bir oda var. Bağıra bağıra konuşuyorsun. Demek ki o da bir hakimiyet kurma arka planı var. Yüksek sesle konuşanlarda zaman zaman arka planda başka suçluluk duyguları da olabiliyor. Onun için Rabbimiz burada da konuşmada da sesin tonunda da dikkatli olmamızı istiyor. Yüksek sesli konuşmak hele hele büyüklerin yanında edep sınırını aşmak oluyor. Arkadaşı da öyle. Ve Cenab-ı Hak bir benzetme yapıyor. İnne enkeral asvat le savtul hamir. Çünkü diyor seslerin en beğenilmeyeni, hoşlanılmayanı merkeplerin sesidir. O yüksek ton itibariyle tabii o yaratılan o varlığın sesi öyle. Ama Cenab-ı Hak insana diyor ki bak sen sesini yüksek çıkarma. O hayvancağız meramını öyle ifade ediyor. Ama sen ona benzeme. Senin misyonun ayrı, onun misyonu ayrı. Gerçekten belki yani içimizde birçok insan şahit de olmuştur. Bir merkep yanınızda böyle bir anırmak denir ya, yüksek sesle o affedersiniz anırmaya başladı mı, hele o anda düşünceli iseniz korkarsınız, ürperirsiniz yani. Öyle bir yüksek ses çıkar ki, yüksek sesli ton çıkar ki, iniş ve çıkışları çok yüksektir o sesin. Böyle olmayın diyor Cenab-ı Hak. Lokman Hakim'in dilinden evladına nasihati bu şekilde bize aktarıyor ve kullarının da bu edeplere dikkat etmesini istiyor. Evet efendim. Lokman Hakim'in evladıyla ilişkilerindeki tavsiyeleri bu ayetle son buluyor. Bundan sonra bir başka konuyla ve ayetlerle yine Lokman Suresi devam edecek inşallah. Rabbimiz lütfederse bir sonraki programda yine Lokman Suresi'nden devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.